Ayrım 16, sayfa 167, Memorandum, Anders de la Motte. Güzel ev, pahalıya patlamış olmalı. Natalie mutfağı inceliyordu, etkilenmiş gibiydi. Büyük annemin de bana ve kız kardeşime kaldı diye mırıldandı Saraç kahve kupalarını çıkarırken. Natalie'yi gördüğüne beklemediği biçimde sevinmişti. Etrafını saran kabusun ortasında normal bir insan vardı. Elizabeth Matilda Saraç, şimdi Wilson, 2001'de Kanada'ya yerleşti. Ev onun adına kayıtlı, senin değil. Değer artış kazancı vergisinden kaçmak için iyi bir yol. Natalie eczane torbasını karıştırdı. İlacın evinin mutfağındaydı, o yüzden sabah olup hala gelmeyince endişelenmeye başladım. Holde üzerinde Scarpe yazılı bir anahtarlık buldu. Burada bir yazlık ev olduğunu tahmin ettim. Vergi dairesindeki arkadaşım biraz araştırdı. Senin kayıtların gizli. O yüzden en azından ilk başta bir şey bulamadı. Sonra aynı soyadlı başka insanlara bakmaya başladı. Ve kız kardeşimi sonra da bu adresi buldun. Saraç aniden kelimeleri gevelediğini fark etti. Evet, geveze komşunun numarasını bulup evin bacasından duman çıkıp çıkmadığını sordum ve bingo. Saraç masaya oturdu ve önce burun kemiğini sonra dudağını çimdikledi. Yüzü tuhaf biçimde uyuşmuş gibiydi. Migren ilacını en son ne zaman aldın diye sordu Natalie. Dün sanırım diye mırıldandı Saraç. Ondan önceki gün de olabilir. 22. Bölüm. Gözetleme deliğinde bir ışık parladı ve Atıf asma kilidin şıkırtısını duydu. Cassandra'nın bütün kilitleri kullandığını fark etti. İçeri gel dedi Cassandra. Sesini metanetli tutmaya çalışmıştı ama Atıf onun sakin görünümünün altında yatan korkuyu hemen sezdi. Her zaman olduğu gibi kadının ağır parfüm bulutunun içinde bile bu kokuyu alabiliyordu. Atıf hole girdi ve kapıyı arkasından kapadı. Kapıyı kilitle. Atıf dinleni yaptı ve sonra Cassandra'nın kendisini salona davet etmesini bekledi. Ama bunun yerine holde dikilmeye devam ettiler. Tindra, uyuyor. Atıf başını salladı, hayal kırıklığını gizlemeye çalıştı. Cassandra'nın ona neler olup bittiğini anlatmasını bekledi. Derken kadının ille de sorulmasını istediğini anladı. Olabildiğince çabuk gelmemi istedin, işte buradayım. Atıf omuzlarını silkti. Cassandra'yı birkaç gün önce aramış, bir süre daha İsveç'te kalacağını söyleyip ona numarasını vermişti. Cassandra bundan pek memnun olmamıştı ve Atıf'ın beklediğinin aksine onu Noel'i kendileriyle geçirmek üzere eve davet etmemişti. Ama bir saat kadar önce arayıp çağırmıştı, acil olduğunu söylemişti. Cassandra elini kotunun arka cebine soktu, katlı bir kağıt çıkarıp Atıf'a doğru salladı.
''Bu lanet şeyde ne oluyor Atıf ha?''
Sesi bir anda tizleşmişti. Atıf kağıt parçasını alıp baktı. Kapağında gülen bir Noel Baba olan bir Noel kartıydı. Birisi kartı yere düşürmüş olmalıydı çünkü arkasında belirgin bir ayakkabı izi vardı. Ona kendi asker botlarını hatırlatan ağır bir tabanın izi. Kartın içinde klasik baskıyla Mutlu Noeller ve Mutlu Yıllar yazılmıştı. Onun altında siyah kalemle ve el yazısıyla bir not vardı. Merhaba Tindra. Umarım bu sene uslu bir kız oldun çünkü uslu durmazsan ne olur biliyorsun değil mi? Atıf amcana sor yeter. En iyi dileklerimle Noel Baba. Dolabındaydı dedi Cassandra, anaokulundaki kahrolası dolabında, anlıyor musun? Sevinçten havalara uçmuştu. Kartın gerçekten Noel Baba'dan geldiğini sanıyor. Noel Baba'nın ona ve amcasına yazdığını ne diyeceğimi bilemedim. Atıf başını salladı, neler olduğunu anlamıştı. Her şey apaçıktı. Anaokulun kapıları genelde kilitlenmiyordu, rahatça girilebiliyordu. Çalışanlara gerek yoktu. Nereye gideceğinizi çocuklara sorabilirdiniz. Çocuklar birbirlerini bilirlerdi ve tanık olarak da kullanılamazlardı. Gerisi kolaydı. Sadece küçük bir selam bırakırdınız, ne yazdığının önemi yoktu. Mesaj yeterince açık olurdu. Hayatındaki en değerli şeyin nerede olduğunu biliyoruz ve istediğimiz zaman ona ulaşabiliriz. Ama Atıf hayatında ilk defa diğer taraftaydı. Hislerini teker teker değerlendirdi. Korku, öfke, çaresizlik, intikam arzusu. Sonra kendini bunları bir yana bırakmaya zorladı. Birisi olaylara Atıf'ın dahiliyetinden çok korkan ve onu Tindra aracılığıyla tehdit etmek isteyen birisi bir hata yapmıştı. Her şeyin bir zamanı vardı. Bu kişi her kimse hatasının bedelini ödeyecekti.
Hepsi senin suçun Atıf.
Atıf cevap vermedi. Kassandra ona bağırmaya devam ederken orada sessiz sakin öylece oturdu.
Bütün bu pislikten yeni kaçmıştık. Normal bir hayat yaşamaya başlamıştık.
Atıf onun bir şey daha söylemeyi düşündüğünü ama vazgeçip dudağını ısırdığını gördü. Sonra Kassandra derin bir nefes aldı ve yavaş yavaş sakinleşir gibi oldu.
Sen normal hayat nedir bilir misin Atıf?
Suratını büzdü.
Cep telefonunun gecenin bir yarısı çalmadığı, bir zırhlı araç soyulduğunda kapının tekmeyle kırılıp içeri dalınmadığı bir hayat. Babasının ne iş yaptığı hakkında 6 yaşındaki çocuğuna yalan söylemek zorunda olmadığım bir hayat.
Atıf hiçbir şey söylemedi.
Normal bir hayat, sürekli korkmak zorunda olmadığım bir hayattır.
Kassandra ona baktı, bir şeyler demesini bekliyor gibiydi. Ebu Hamza böyle bir hayat mı vaat ediyor?
Ne?
Kassandra'nın öfkesi sönmüş, yerine tereddüt gelmişti. Hatta belki biraz da utanç ama kısa sürede kendini topladı.
Ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok dedi.
Neredeyse doğruymuş gibi konuşmuştu. Bana spor salonundan bahset Kassandra. Kassandra dudaklarını sımsıkı büzdü ve birkaç saniye ona baktı.
Daha önce dediğim gibi Adnan ve dostu Dino spor salonunu beraber açacaklardı. Adnan borç batağına saplandı, acil paraya ihtiyacı vardı. Dino onun hisselerini satın aldı, aslında ona kıyak yapmıştı. Ama Adnan bunu öyle algılamadı. O yüzden spor salonu açılıp başarılı olduğunda olay çıkardı. Dino'nun kendisinin hakkını çaldığını iddia etti. Bir gün elinde silahla mekanı bastı.
Yani kavga mı çıktı?
Kassandra başını iki yana saldı. Hayır, Tanrı'ya şükürler olsun ki iş oraya gelmedi. Adnan ve adamları her zaman silahlı gezerlerdi. Dino'yu kaçırma planı bile yaptılar. Saçmalığın daniskası. Dino'nun çevresi geniştir, bulaşmak istemeyeceğin tipler.
O halde ne oldu diye sordu Atıf.
Ebu Hamza araya girip bir anlaşma yapmalarını sağladı. Adnan ve adamları o soygunu yapmayı kabul ettiler. Adnan'ın payı spor salonu hisselerini geri almasına sayılacaktı.
Ama Adnan bunun yerine morgu boyladı dedi Atıf. Polis tarafından öldürüldü çünkü birisi onu ihbar etti. Birisi polislere neler olduğunu anlattı. Kassandra bir şey demedi. Bir sigara paketinin jelatinini yırtmaya koyuldu. Atıf yeniden Noel kartına baktı. Arkasını çevirip bot izini inceledi.
Adnan ve ben zaten ayrı gibiydik. Kassandra bir sigara yaktı. Birkaç kere denemek zorunda kalmıştı.
Dino ile işler ters gidince evde uyumaz oldu. Polisler ölüm haberini vermeye geldiklerinde onu 3 haftadan uzun bir süredir görmemiştim. Sesi birden hüzünlü gelmeye başlamıştı.
Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama işin aslı nasıl hissettim biliyor musun?
Kassandra dudaklarını ısırdı. Rahatlamış diye düşündü Atıf. Adnan'ın ölmesi seni rahatlattı ama tıpkı benim gibi bunu kendine bile itiraf edemiyorsun. Çünkü yanlış olduğunu biliyorsun. Bunun seni kötü bir insan yapacağını biliyorsun.
Beni yanlış anlama. Adnan'ı sevdim.
Sesi önceki sertliğine biraz geri döner gibi oldu.
Ama ne kadar denediysek deneyelim artık olmuyordu.
Sigarasından derin bir nefes alıp dumanı tavana doğru üfledi.
Sonlara doğru Adnan'la aramızın nasıl olduğunu sana anlatmak istemedim. Çok bir önemi olmadığını düşündüm çünkü Adnan yine ölmüş olacaktı.
Anlıyorum dedi Atıf. Gerçekten anlıyordu.
Birden Kassandra'nın ne kadar bitkin göründüğünü fark edip sarsıldı. Bitkin ve endişeli. Hala sert görünmeye çalışıyordu ama son olanlar etkisini göstermişti. Peki şimdi ne olacak? Bu şey...
Kassandra Noel kartını işaret etti. Birine ulaşmam gerek dedi Atıf. Ulaşır ulaşmaz gideceğim.
Adnan'la mı ilgili?
Atıf cevap vermedi ama Kassandra zaten anlamış görünüyordu.
Peki bu sırada Tindra ve ben ne yapacağız?
Gidebileceğiniz bir yer var mı akraba falan? Sizi kimsenin arayıp bulamayacağı bir yer. En azından bir süre.
Cassandra bir süre düşündü. Teyzem, Lex Sand'ın dışında yeni kocasıyla bir çiftlikte yaşıyor. Ziyaret etmemi söyleyip duruyordu dedi.
Atıf başını salladı. Lex Sand gayet iyi. İç cebini yokladı ve cüzdanını çıkardı. 8 adet pürüzsüz 500 kronluk banknot çıkardı ve holdingi sehpaya bıraktı. Yanımda bu kadar var dedi. Söylemediyse geri kalan tüm paranın bu olduğuydu. Bundan böyle giderlerini karşılamak için kredi kartını kullanmak zorundaydı. Cassandra parayı kaptı. Atıf elini hızla onunkilerin üstüne koydu ve orada tuttu. Cassandra dedi kısık bir sesle. Ebu Hamza bunu bilmese daha iyi olur. 23. Bölüm.
İşte raporum. Julia Gabrielson mavi klasörü aralarındaki masaya bıraktı. Oscar Wilde'in dosyaya dokunmadı, yemeğini yemeye devam ediyordu. Memnun kalacağını hissediyorum diye ekledi Julia gülümseyerek.
Kimin diye sordu Wilde.
John Turning'in, iyilik yaptığınız kişi o değil mi?
Wilde bakışlarını aşağı çevirdi, bir parça biftek kesti ve ağzına attı. Ağır ağır çiğnedi, sonra ağzını mendiliyle sildi. Memnun kalmakla tam olarak neyi kastediyorsun Julia?
O akşam dairede başka birisinin daha olma ihtimali oldukça yüksek. Ya kendi anahtarı olan ya da Sophia Turning'in içeri aldığı birisi.
Duraklayıp Wally'nin sorusunu bekledi. Peki bunu nasıl keşfettik?
İyi, namuslu bir polislikle bir dedektifin yapması gereken ilk şey.
Elinde olmadan gülümsedi.
Havluların tümü değiştirilmişti. Yatak nevresimleri de, kirli bulaşık yoktu. Tek bir kullanılmış bardak bile, elektrikli süpürgedeki poşet bile yeniydi.
Ne olmuş?
Wallin omuz silkti. Demek ki Sophie Turning'in temizlikçisi varmış.
Evi temizlerken nevresim ve havluları da değiştirivermiştir.
Hayır, Julia parmağını havaya kaldırdı. Bir, küçük Sophie her şeye rağmen kirli çamaşırlarını kendi yıkamak istiyormuş, temizlik şirketi yapmıyormuş.
Julia bir parmak daha kaldırdı.
İki, dairesi en son o hafta salı günü temizlenmiş. Bildiğin gibi Sophie cumayı cumartesiye bağlayan gece öldü. Ev dışında bir yerde uyuduğuna ya da duş aldığına dair bir emarı yok. O hafta küçük kardeşi de ziyaret etmiş. Sophie'nin evde uyuduğundan emin, banyodaki havluları kullandığını da söylüyor. Mavi havlularmış. Şimdi orada asılı olan beyazlar değil.
Julia sözlerini vurgulamak için bir an durakladı.
Başka bir deyişle birisi etrafı temizlemiş diye devam etti. Varlığının tüm izlerini silmek için gerçekten büyük zahmete katlanmış.
Dur bir dakika Julia. Oscar Wilde'in çatal bıçağını kenara bıraktı. Senden Sophie Turning'in dairesine ihtiyatlı biçimde bir göz atmanı istemiştim. Ailesini arayıp onları sorgulamanı söylemedim.
Julia omuz silkti. Dosyaya yeniden bakılmasını isteyenin baba Turning olduğunu düşünürsek zararı dokunmayacağını düşündüm. Ayrıca,
yeniden durakladı, anı biraz daha uzatmak istiyordu.
Gizemli ziyaretçinin kim olduğunu biliyorum. Daha doğrusu kısa sürede öğreneceğim diye ekledi.
Dinliyorum dedi Wilde hissizce.
Kayıp bir viski bardağı vardı dedi Julia. Wally'nin neden beklediğinin yarısı kadar bile etkilenmediğini merak ederek. Elektrikli süpürgenin filtresinde küçük kristal parçaları buldum. Kırık cam. Yerde biraz süründükten sonra zemindeki bir çatlakta izleri kanlı bir cam kıymığı buldum. Bu sabah Linköping'deki Ulusal Adli Tıp Laboratuvarı'na gönderdim. Ne yazık ki işler televizyondaki gibi yürümüyor. Hem şimdi tatil, o yüzden sonuçları 1-2 hafta bekleyeceğiz.
Julia durup Wally'nin bir şeyler söylemesini bekledi ama Wally'nin öylece oturup ona baktı. Hiç de Julia'nın beklediği gibi etkilenmişe benzemiyordu. Julia yanlış bir şeyler yaptığı izlenimine kapılmaya başlamıştı.
Yani dedi sessizliği bozmak için elbette Sophie Turning'in kendi kanı da olabilir.
Kendi sesinde bir şüphe kırıntısı hissetti ve ondan kurtulmak için boğazını temizledi.
Ama öyle olmadığına neredeyse %100 eminim.
Güvensizliği yeniden açığa çıkmadan cümlesini yarıda kesti. Şu anda Wilde Julia'nın keşifleri karşısında Meksika dalgası yapıyor olmalıydı. Oysa karşısında öylece soğuk nevale gibi oturmaktaydı.
Elbette bir kan pıhtısı illaki birisinin Sophie Torning'i öldürdüğü anlamına gelmez diye devam etti daha hızlıca. Ama meseleyi daha derinlemesine araştırmak için yeter de artar sebep var. Şehir polisindeki uyur gezerler bile becerebilir bunu. Sophie'nin çevresinden insanların DNA testleri yeterli olacaktır. Arkadaşlar, aile, çalışma arkadaşları.
Saraç iki gündür yataktan çıkamamıştı. Migrenini geçirmeye çalışırken üst kattaki küflü yataklardan birinin üstünde uyku tulumunun içinde bir tırtıl gibi kıvrılıp yatmıştı. Natalie arada bir ona yemek getiriyordu ama Saraç ne zaman yemeye çalışsa klozete koşuyor, porselenden yankılanan öğürme sesini dinlemek zorunda kalıyordu. Günün çoğunu uyuyarak geçiriyordu ama uyku belki çok yerinde bir kelime değildi. Daha çok kestirme ve uyanıklık arasındaki tuhaf bir yerdeydi. Kaloriferlerin ve bacanın sıcaklığının eski evin ahşap liflerini kurutup büzüştürmesini ve takırtılar çıkartışını duyabiliyordu. Evde beyni gibi acı içinde kıvranıyordu. Sanki ev ona bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Zemin kattan gelen sesler borular aracılığıyla üst kata çıkıyor, kazanın sıcak havasını evin tepesine doğru takip ediyordu. Eski havalandırma bacalarında yankılanıyor ve nihayetinde Saraç'ın yatağının başındaki ufak dörtgen menfezden hayal meyal işitilir fısıltılar halinde yayılıyordu. Mutfaktaki transistörlü radyodan sesler, müzik. Bir yerden başlamalı. O halde mezardan başlayacağım. Yol boyu adımlarımızı sayacağız. Tekler vaftiz için ve çiftler düğün. Saraç kendini ritme bıraktı, dalıp çıktı. Her şey güvenle alakalı David diye fısıldadı kulağının dibinde bir ses. Ses ona gözlerini açtırdı. Kalbi aniden hızla çarpmaya başladı. Başını kaldırıp loş odaya bakmaya çalıştı ama kafası sanki betondan yapılmış gibiydi, oynatamıyordu. Derken hayal meyal bir hareket fark etti. O da yavaşça, hatta sonsuz yavaşlıkla saat yönünün aksine dönmeye başladı. Sonra hızlandı. Saraç kendini bir anda tüy gibi hafif hissetti. Menfeze baktı. Tozlu ızgarasının ötesini görmeye çalıştı. Karanlığın ötesini. Her şeyin bir bedeli var diye fısıldadı oradaki ses. Gizli bir dilek, bir korku, kutsal saydığımız her şeye ihanet etmemizi bile sağlayacak kadar derin bir arzu. Eğer birisi sana en gizli sırrını açtıysa ona neredeyse her şeyi yaptırabilirsin. O da şimdi daha hızlı dönüyordu. Zemin ve tavan yer değiştirmişti. Saraç şiltenin kenarlarını kavrayıp tutunmaya çalıştı. Bir yanı gözlerini kapatmak ve beynini tüm bu izlenimlerden korumaktan başka bir şey istemiyordu. Müzik geri geldi. Dudaklarını bük ve bana yaşamayı istet. Bir gün daha. Bana uyumayı istet. Bir gece boyunca daha. Ama Saraç çabalamaya elinden geldiğince devam etti. Daha fazlası olduğunu biliyordu. Ah, biraz daha fazla kulak kesilebilseydi. Bir örümcek ağı gibi diye devam etti ses. Minik ipekten iplikler, her biri bir sanat eseri. Birlikte inanılmaz güzel bir şey meydana getiriyorlar. Ve ölümcül. Ama dikkatli olman gerekir David. Bazen ağın içine fazla dalıp kim olduğunu unutabilirsin. O da giderek daha hızlı dönüyordu ve hareket o kadar şiddetliydi ki Saraç ayaklarının şilteden havalandığını hissetti. Sonra karnı, göğsü ve sonunda yataktan tamamen havalanmıştı. Tavan, duvarlar, pencere, her şey şiddetle dönüyor, Saraç'ın menfezi görmesini engelliyordu. Şilteyi daha fazla kavrayamadığını hissetti ve gözlerini sıkı, sımsıkı yumdu, karanlığa savrulmuştu. Her şeyimi borçluyum, borcumu ölene kadar ödeyemem. Uzaklarda Berg'in sesini duyabiliyordu, onu koruyabilirim, seni koruyabilirim. Sonra hastanedeki altın dişi karanlıkta parlayan adam. Anlaşma anlaşmadır David dedi adam. Puro kokusu odaya yayılırken. Anlaşmayı bozarsan sonuçlarını biliyorsun. İşin, kariyerin, tüm hayatın, her şeyi kaybedersin. Sonsuza dek saklanamazsın. Karanlık imgelere dönüştü ve Saraç fotoğraflar, haşin yüzler, bir örümcek ağı oluşturan çizgilerle örülü beyaz tahtayı gördü ve birbirlerine bakan J'leri. Sonra birden her şey değişti. Salınan ağaçlar, kar kaplı mezar taşı dizileri.
Arkalarında ince bıyıklı sıska, küçükçe bir adam. Altında parlak eşofman pantolon ve üstünde kendisine çok büyük gelen sarı bir şişme mont. Adam bir şeyler söylemek üzere ağzını açtı ama çalan bir telefon onu susturdu. Özür diler gibi gülümsedi ve cebinden telefonunu çıkardı. ''Alo, ben Selim'' dedi adam. Duraklayıp hattın öbür ucundaki adamı dinledi. Derken yüzüne kocaman bir gülümseme yerleşti. ''Hey Erik işe, uzun zaman oldu.'' 16. ayrımın sonu. Sayfa 179.